Ayrım 34, sayfa 363. Hapishane hayatı. Kadınlar hapishanesi sosyal incelemeler yapmak için çok uygun bir yerdi. Her gün mahpuslarla konuşuyor, niçin hapse düştüklerini, ne sebeple cürüm işlediklerini kendi dillerinden dinliyordum. Benim bulunduğum katta 3 oda vardı. Biri kocaman bir salon, ranzalarla dolu. Bu koğuşta belki 30 ranza vardı. 60 kadın burada yatıyor. Fazla misafir gelirse bir yatakta iki kişi yatıyorlardı. Diğer koğuş bundan daha küçüktü. Hava soğuk olduğu için yemeklerini koğuşun önündeki giriş yerinde mangalda pişiriyor, yanmamış kömür kokusu bütün odalara yayılıyordu. Hapishanede katil kadınlar azdı, 2-3 tane. Hırsızlar ve orospular çoğunluğu teşkil ediyordu. Eroin çekenler ayrıca bir inceleme konusuydu. Benim ilk geldiğim gece iki kadın odama geldi. Benim gelişim onlar arasında bir yenilik olmuştu. Bir gazeteci kadının hapse düşmesi onlar için olağanüstü bir olaydı. Bu akşam sizin için bir müsamere hazırladık, gelir misiniz dediler. Gittim. Kadınların hepsi sahanlıkta toplanmışlardı. Kimi merdivenlere, kimi yere oturmuştu. Ellerinde müzik aletleri yoktu. Uydurma çalgılardı. Barların meşhur şarkıcısı Nuriye şarkı söylüyordu. Kır belini Ali dayı. Ötekiler tempo tutuyor, bir ağızdan söylüyorlardı. Şimdi dahi bu şarkıyı duyduğum zaman hapishaneyi hatırlarım. Nuriye sevdiği bir subayı öldürdüğü için hapse düşmüştü. Ondan sonra hapishanenin meşhur simalarını tanıdım. Savcıya gönderecekleri arzuhalleri ben yazıyor, kendilerine gelen mektupları okuyordum. Her işleri için gelip benden akıl danışıyorlardı. Hapishanenin en gürültülü günü hamama gitme günüydü. Hamama gitmek için bahçeden erkekler hapishanesinin avlusundan geçmek lazımdı. Ellerimizde bohçalarımız hamama giderdik. Dönüşte erkek mahkumlar yolun iki tarafına dizilir, burada kadınlara mektup ve eroin verirlerdi. Hapishaneye döndükten sonra eroini paylaşmak veya aşk mektupları yüzünden aralarında kavga çıkardı. Birbirlerinin üzerine atılır, saçlarını yolar, birbirlerini döver, bağırır, çağırırlardı. Bazen kavga öyle bir hale gelirdi ki Aliye Hanım düdüğünü öttürür, jandarmaları çağırırdı. Jandarmaların kadınları ayırması da komik bir işti. Bazen kadınlar kan revan içinde koğuşlarına dönerlerdi. Bir akşam yine beni büyük koğuşa çağırdılar. Mahkeme gecesiymiş. Ayda bir defa koğuşa yeni gelen mahkumları sorguya çekiyorlardı. Koğuşun ortasına büyükçe bir masa koydular. Masanın önüne 3 kadın oturdu. Biri hakim, ikisi mahkeme üyesi. Bir kadın da karşılarında güya zabıt tutuyordu. Masanın önüne 2 suçlu kadın getirdiler. Biri hırsızlık, diğeri fahişelik yüzünden içeri girmiş. Hakim önce hırsız kadını sorguya çekti. Ne sebeple hırsızlık yaptığını sordu. Kadın şu cevabı verdi. 3 çocuğum var, dulum, iş bulamıyorum. Çocuklarımı geçindirmek için çaldım. Suçunu hiç inkar etmiyordu. İkinci suçlu soruşturmasında şu cevabı verdi. Fabrikada çalıştım. Evlerde hizmetçilik ettim. İşsiz kalmıştım. Komşumuzda oturan bir kadın beni kandırdı. Kendimi satmaya başladım. Bu iş hepsinden daha karlıydı. Polis beni vesikasız fuhuş yapıyorum diye yakaladı. Yüzlerce kadın genel evlerde vesikalı çalıştıkları için polis onlara dokunmuyor. Beni vesikasız diye yakaladılar. Hakim rolünü oynayan kadınlar mahkemelere gire çıka usulü öğrenmişler. Suçluları dinledikten sonra kulaktan kulağa konuşmaya başladılar. Sonra hakim kadın ayağa kalktı. Vesikasız fuhuş yapan kadına 5 sene ceza, hırsızlık yapan kadına 3 sene ceza verdi. Bu kararı dinleyen suçlular arasında bir kızılca kıyamettir koptu. Fuhuş neden hırsızlıktan daha büyük suçmuş? 5 seneye mahkum olan kadın bağırıyordu. Ben kendimi satmışsam polise ne oluyor, hükümete ne oluyor? Ben razı, buluştuğum erkekler razı. Onlara ne oluyor? Ben kimsenin malını çalmıyorum. Asıl suç hırsızlıktır. Bu defa hırsız kadın feryadı bastı. Ben çalıyorsam zaruret yüzünden çalıyorum. Sen ne hakla hükümete karşı gelirsin? Tartışma büyüdü. Hırsız kadınlar suç ortaklarını, fahişeler kendi cinslerinden olan kadını savunuyorlardı. Hepsi birbirlerine girdiler. Birbirlerini dövüyor, saçlarını yoluyorlardı. Aliye Hanım yine düdüğü öttürdü. Jandarmalar içeri girdiler. Bu defa kadınlar jandarmalara saldırdılar. Ben odama kaçtım. Sosyologların, psikologların çözmek için ciltlerle yazı yazdıkları, suç ve ceza olayını kadınlar çok realist bir görüşle 5 dakikada çözüyorlardı. Kapitalist toplumda kadının etini satması bir suç değildi. Hükümet bunu vesikaya bağlamış, kadının bir genel evde çalışmasını hoş görmüştü. Madem ki kadının etini satması suç değildi, bunun vesikasız yapılması neden suç oluyordu? Hırsız kadın mantığında haklıydı. 3 çocuklu kadın iş bulamazsa, çalmaz da ne yapardı? Hapishanede haftada bir defa suçluların aileleriyle görüşmelerine müsaade edilirdi. Demir parmaklıkların bir tarafına mahkumlar, bir tarafına aileleri dizilirdi. Biz bu kaidenin dışındaydık. Bize her gün misafir kabul etme hakkını tanımışlardı. Hapishane müdürünün odası yanındaki bir odada Zekeriya, Cami Baykurt, Halil Lütfü, hapishanede bulunan 1-2 tüccar her gün ziyaretçi kabul edebilirlerdi. Ben de öğleden sonra bu odaya gider, gelen ziyaretçilerle görüşürdüm. Hapishanede bulunan A nokta, M nokta adında bir tüccar bana hapishanede bulunan bir kadından söz açtı. Madam Atina. Bu kadın Beyoğlu'nun en lüks genel evini işleten kadınmış. Onunla görüşünüz dedi. Size birçok politik sırlar verebilir. Hapishanede Madam Atina ile dostluk kurdum. Bu orta yaşlı güzelce bir kadındı. Polis onu haraca kesmiş, istediği parayı vermediği için bir bahaneyle hapsetmişti. Madam Atina'yı bir sabah odama çaya davet ettim. Çayımı odada kendim yapardım. Madam Atina'ya bazı önemsiz sorular sorduktan sonra devlet adamlarının yüksek şahsiyetlerin evine gelip gelmediğini sordum. Onların sayısı çok değildir dedi. Zaten geldikleri zamanda büyük bir sofra kurdururlar, yerler, içerler, konuşurlar. Masanın üzerine kağıtlarını açar, birçok hesaplar yaparlar. Daha çok Alman subaylarıyla beraber gelirler. Almanlar masanın üzerine tomar tomar dolar dökerler. Bizi içeri bırakmazlar. Ben kapının arkasından gözetlerim dedi. Mesela kimler? Halk Partisi Genel Sekreteri S. K. H. General Ş. N. Harici memurlarından S. S. Madam Atina her konuşmada yeni isimler veriyordu. Yüksek şahsiyetlerin böyle bir iş için en emniyetli yer olarak bu evi buldukları anlaşılıyordu. Fakat az bir zaman sonra Madam Atina yanıma yaklaşmaz oldu. Bir gün avluda buluştuk. Ben artık sizin odaya gelemeyeceğim dedi. Beni emniyet müdürlüğünden çağırdılar. Sizinle konuşmaktan men ettiler. Güldüm. Demek polis konuşmalardan şüphelenmişti. Bu sırada Londra'da tahsilde bulunan küçük kızım Yıldız'dan mektup aldım. Londra'da gazetelerde Tan matbaasının yıkıldığını okumuş. Bu konuda İngiliz gazetelerinin yaptıkları neşriyat hakkında bilgi veriyordu. Mektupta gazetelerden kesilmiş küpürler vardı. İngiliz Avam Kamarası'nda İşçi Partisi mebuslarından Philip Price, Türk-İngiliz dostluğu hakkında yapılan bir konuşma sırasında başbakana sormuş. Müttefikimiz Türkiye diyorsunuz. Bu müttefikin harp yılları içindeki tutumunu unutmadık. Türkiye'de hala faşistlere karşı savaşanların matbaalarını yıkıyorlar, sosyalist partileri kapatıyor, kurucularını hapsediyorlar. Sabiha Sertel gibi aydın bir kadını katillerle, hırsızlarla bir arada yatırıyorlar. Bu haberleri okurken güldüm. Ya Philip Rice, genel ev işleten Madam Atina'nın namusunu kurtarmak için benimle konuşmasının yasak edildiğini duysa acaba ne derdi diye düşündüm. Yıldız mektubunda Ahmet Emin Yalman'dan şikayet ediyordu. Ahmet Emin Yalman'ın Londra'da bulunduğunu öğrenmiş. Bizlerden haber almak için kendisine elçilikte rastlamış. Ahmet Emin olayı anlattıktan sonra ben de demokrasi savaşı yaptım. Fakat onlar çok ileri gittiler. Solcu fikirleri savundular. Bu cezayı hak ettiler demiş. Birkaç gün sonra Ahmet Emin Yalman ziyaretimize geldi. Odadan içeri girdiği zaman hepimiz şaşmıştık. Elini Zekeriya'ya uzattı. Zekeriya elini sıkmadı. Sonra bana döndü, elini uzattı. Siz cezayı hak edenlerin elini nasıl sıkarsınız dedim. Bozuldu. Süklüm püklüm çıkıp gitti. Ahmet Emin Yalman cezalandırılmamışsa bunu efendisi Amerikalılara ve kendisini koruyan burjuva dostlarına borçluydu. Sayfa 369. Yargılama başlıyor. Muhakemenin 5 Mart 1946'da başlayacağı savcılıktan hapishaneye bildirilmişti. Hapishane müdürü jandarma dairesinin müsaadesiyle adliye binasına otomobille gidebileceğimizi bildirdi. Ben yürüyerek gitmeyi tercih ederdim. Hapishane bahçesinin 4 duvarı arasında çarka koşulmuş beygir gibi dönmekten başım dönmüştü. Yürümeye ve hava almaya ihtiyacım vardı. Fakat buna lüzum görmediler. Sabah erken Zekeriya, Cami Baykurt, Halil Lütfi ve ben jandarmaların nezareti altında otomobillere binip adliye binasına geldik. Cami Bey ile ben aynı otomobildeydik. Otomobillerden indik. Zekeriya şoförün parasını ödüyordu. Şoför sordu. Bu ihtiyarla bu kadın kimdir? Zekeriya cevap verdi. Cami Baykut ile Sabiha Sertel. Şoför eline sıkıştırılan parayı hemen yere attı. Ben Sabiha Sertel'den otomobil parası alır mıyım hiç? O bizim davamızı savunmak için buralara düştü. Zekeriya'nın ısrarı fayda etmedi. Fakat bu benim için çok teselli verici bir olaydı. Adliye binasının bitmez tükenmez merdivenlerini çıktıktan sonra ikinci ağır ceza mahkemesinin bulunduğu odaya geldik. Emniyet müdürlüğü adliye binasının önünde halkın toplanmasını önlemek için tedbir almıştı. Bu sebeple içeride pek az insan vardı. Sanıkların oturduğu etrafı parmaklıklı kafes gibi köşkümüze girdik. Önümüzde arkamızda emniyet memurları, süngülü askerler, jandarmalar vardı. Muhakeme heyeti başkanı Salim Başol, Aza Nüsret ve Nevres Tiryakioğlu'ndan mürekkepti. Savcılık yerinde de 2. Tetkik Bürosu şefi ve savcı muavinlerinden Hicabi Dinç oturuyordu. Önce 1. Sorgu Hakimliği'nin 18-2-1946 tarihli son tahkikatının açılmasına dair olan kararı okundu. Kararda Tan Gazetesi'nin 3 Eylül 1945 tarihli nüshasında, görüşler sütununda, Sabiha Sertel'in muvafakatin feryadı, aynı gazetenin 5 Eylül 1945 tarihli nüshasında Cami Baykut'un münevver sınıfın tarihi rolü ve yine bu gazetenin 27 Eylül 1945 tarihli nüshasında Zekeriya Sertel'in "Hükümet ve meclisten bir şey bekleyebilir miyiz?" başlıklı yazıları dolayısıyla bu yazıların muharrirleri ve gazetenin neşriyat müdürü aleyhine Büyük Millet Meclisi ve hükümetin manevi şahsiyetini alenen tahkir ve tezif mahiyetinde görüldüğünden Zekeriya Sertel, Sabiha Sertel ve Cami Baykut'un Ceza Kanunu'nun 159-1, 173-3, 59 ve 69. maddeleri, Halil Lütfü'nün 56. madde hariç olmak üzere diğer maddelerle haklarında son tahkikatın açıldığı bildiriliyor ve Ceza Mahkemesi Usul Kanunu'nun 196 ve 200. maddeleri gereğince mevkuf olarak duruşmalarının yapılması isteniyordu. Başkan Salim Başol muhakemenin açık veya gizli yapılması için fikirlerimizi sordu. Biz gizli muhakemeye lüzum görmedik. Bizim halktan gizlenecek hiçbir şeyimiz yoktu. Mahkeme davanın açık görülmesine karar verdi. Zekeriya Sertel yapılan soruşturmaya verdiği cevapta şöyle diyordu. Yazımda meclis ve hükümetin manevi şahsiyetini tahkir edici bir mahiyet yoktur. Bunun anlaşılması için hakaret hududunun tayin edilmesi ve bunun savcılık makamınca gösterilmesi iktiza eder. Memleketimiz demokratik bir memleket olduğuna göre tenkit de serbesttir. İkinci soru bana sorulmuştu, şu cevabı verdim. Muvafakatin feryadı başlıklı yazım, meclis ve basındaki muvafakatle muhalefetin mücadelesi üstünedir. Meclis ve hükümetin manevi şahsiyetine hakaret yoktur. Yazının özü, mecliste muhalif partiye, basında muhalif yazarlara karşı Halk Partisi'nin yaptığı baskıdır. Savcı iddiasında Halk Partisi'ni savunuyor, yazıların özünü incelemeye lüzum görmüyor. Savcı, Halk Partisi'nin mi, Ammen'in mi vekilidir? Halk Partisi dava açmamıştır. Savcı bu yazıdan hakaret manasını tefsir suretiyle çıkarmıştır. Bu da hakaretin mevcut olduğunu göstermek için bir delil değildir. Üçüncü sorguya çekilen Cami Baykut'tu. Kendisini şöyle savundu. Münevver sınıfın tarihi rolü isimli yazım, milletler arası münevverler hakkındadır. Bunda meclis ve hükümetin manevi şahsiyetini tahkir edici hiçbir şey yoktur. Meclise ve hükümete hakaret varsa, bunu gösteren kelime ve ibarelerin açıklanması icap eder. Hakaret kasti asla yoktur. Soruşturmalar biter bitmez savcı Hicabi Dinç hiddetle ayağa kalktı. Sabiha Sertel beni Halk Partisi'nin avukatlığını yapmakla suçlandırdı. Bu makamın politika ile alakası yoktur. Biz amme menfaatini himaye ile vazifeliyiz. Her suçta olduğu gibi basın suçlarında da vazifemizi yaparız. Memlekette adalet hakimdir. Büyük Millet Meclisi gibi cemiyetin ve devletin en yüksek müesseselerini tahkire müsaade edemeyiz. Savcı devam etti. Sanıklardan Zekeriya Sertel, demokratik bir memleket olan Türkiye'de tenkit ve hürriyetin Cumhuriyet Savcılığında ne şekilde anlaşıldığının izahını istiyor. Burada bu gibi akademik münakaşalar yapılmasına imkan yoktur. Kanun anlamında en iyi hürriyet, bir memleketin menfaatine uygun, milletin seciyesine muvafık, devletin haklarını ve menfaatlerini koruyan hürriyettir, dedi. Böylece savcı hürriyeti halkın haklarını değil, devletin haklarını ve menfaatlerini koruyan hürriyet olarak anladığını itiraf etmiş oldu. Avukatların ehli vukuf teşkili için yaptıkları teklifi mahkeme reddetti. Savcının esas hakkındaki mütalaasını bildirmesi için duruşmayı 10 Mart'a erteledi. Hapishaneye döndük. Buluşma odası dostlarla dolmuştu. Bize muhakemeyi sormazdan önce o gün gazetelerin yazdığı bir haberi verdiler. Halk Partisi tüzüğünde değişmez genel başkan tabiri kalkıyor, onun yerine genel başkan tabiri kabul ediliyordu. Bu bizim savunduğumuz davalardan biriydi. Ebedi şef, değişmez başkan gibi diktatörlere verilen sıfatlar tarihe karışıyordu. Muhakemenin sonu ne olursa olsun bu bizim kazandığımız bir davaydı.